Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Travma ile ilişkili disosyasyonu tedavi etmek. Cathy Steele, Suzette Boon ve Onno van der Hart tarafından yazılmış. Karmaşık travma ve disosyatif belirtilerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarına yönelik kapsamlı bir klinik başvuru kitabıdır. Norton, Kişiler Arası Nörobiyoloji dizisinde yer alan bu eser, disosyasyonu yalnızca bir belirti listesi olarak değil, kişinin ezici deneyimlere uyum sağlama çabasının sonucu olarak ele alır. Kitabın amacı. Özellikle karmaşık travma sonrası stres ve disosyatif bozukluklarda terapinin nasıl güvenli, sıralı ve ilişki temelli yürütülebileceğini açıklamaktır. Yazarlar bağlanma kuramı, travma çalışmaları, nörobiyoloji ve evrimsel psikolojiden yararlanan bütünleştirici bir çerçeve sunar. Ancak kitap, kuramsal açıklamalarla yetinmez, terapistin seans içinde neye öncelik vereceğine de odaklanır. İç ve dış güvenliğin kurulması, dissosiyatif parçalarla çalışma, sınırların korunması, terapötik bağımlılığın ele alınması ve travmatik anıların bütünleştirilmesi kitabın temel uygulama alanlarını oluşturur. Bu nedenle eser, hızlı bir teknik repertuvarından çok, karmaşık vakalarda klinik muhakemeyi güçlendirmeyi hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak disosyasyonu travmaya karşı gelişen bir uyum biçimi olarak anlamak. Kitabın temel hareket noktası, travma ilişkili disosyasyonun irade zayıflığı, dikkat eksikliği ya da basit bir kaçınma davranışı diye yorumlanamayacağıdır. Disosyasyon, özellikle kişi kaçamadığı, karşı koyamadığı veya güvenilir bir destek bulamadığı deneyimlerde, yaşantının bazı yönlerini birbirinden ayırarak hayatta kalmaya hizmet etmiş olabilir. Bu yaklaşım klinik açıdan önemlidir. Çünkü terapistin belirtileri doğrudan ortadan kaldırılacak engeller gibi görmesini önler. Bunun yerine kopukluk, duygusal uyuşma, iç çatışma veya bellekle ilgili güçlüklerin hangi koruyucu işleve sahip olduğu sorulur. Yazarlar bu anlayışı bağlanma, nörobiyoloji, evrimsel psikoloji ve travma bilgisiyle bir araya getirir. Böylece kişinin hem tehlikeye karşı alarm veren, hem gündelik yaşamı sürdürmeye çalışan farklı eğilimleri anlaşılır hale gelir. Bu çerçeve, terapide utancı azaltır. Danışan, kendi tepkilerini anlamsız veya kusurlu görmeye zorlanmaz. Bu tepkilerin geçmişteki işlevi tanınır. Fakat kitabın yaklaşımı, disosyasyonu romantikleştirmez. Koruyucu olan bu düzenek, güncel yaşamda ilişkileri, süreklilik duygusunu ve duygu düzenlemeyi zorlaştırabilir. Tedavinin hedefi parçalanmayı pekiştirmek değil, kişinin farklı deneyimleri arasında daha fazla bağlantı, işbirliği ve esneklik kurmasına yardım etmektir. İkinci olarak, aşamalı tedavide güvenliği ilk hedef haline getirmek, eserin uygulamadaki en belirgin katkılarından biri. Karmaşık travma terapisinde aceleci travma anlatımına karşı temkinli durmasıdır. Yazarlar, travmatik anılara ayrıntılı biçimde yönelmeden önce kişinin hem dış dünyada hem iç dünyada yeterli güvenlik ve istikrar kazanması gerektiğini vurgular. Dış güvenlik, süregelen şiddet, barınma belirsizliği, madde kullanımı, kendine zarar verme riski veya ağır ilişki krizleri gibi koşulların değerlendirilmesini içerir. İç güvenlik ise yoğun duygulanım, bedensel uyarılma, kopma ve içsel çatışmalar karşısında kişinin kendini gözlemleyebilmesi ve yatıştırabilmesi ile ilgilidir. Bu sıralama, travma çalışmasının hiç yapılmaması gerektiği anlamına gelmez. Asıl amaç, işlemleme sırasında kişinin başa çıkma kapasitesini aşmamasıdır. Kitapta öne çıkan pencere içinde kalma fikri de bu dengeyi anlatır. Kişi ne tamamen taşmış ve paniklemiş, ne de kopmuş ve erişilemez durumdadır. Terapist, seansın içeriğinden önce süreci izler, danışanın o anda ne kadar temas halinde olduğunu değerlendirir. Ayrıca güvenlik sağlamak, danışanın hayatını terapistin yönetmesi veya onu kurtarması değildir. Yazarlar, destekleyici ama sorumluluğu devralmayan bir tutumun uzun vadeli özerklik için daha yararlı olduğunu savunur. Üçüncü olarak, dissosiyatif parçalarla mücadele yerine işbirliği kurmak, kitap, dissosiyatif parçalarla çalışmayı, kişinin içinde bağımsız ve değişmez kimlikler bulunduğunu varsayan katı bir modele indirgemez. Bunun yerine farklı parçaların, anıların, duyguların, bedensel tepkilerin ve eylem eğilimlerinin yeterince bütünleşememiş örgütlenmeleri olarak ele alınabileceğini gösterir. Bazı yönler gündelik işlevleri sürdürmeye, bazıları ise tehlike, öfke, korku veya travmatik hatıralarla baş etmeye odaklanabilir. Terapist için kritik nokta, bu yönlerden herhangi birini sorunlu, kötü ya da susturulması gereken bir unsur olarak konumlandırmamaktır. Çünkü sert biçimde bastırılmaya çalışılan koruyucu tepkiler genellikle daha yoğun çatışma, utanç veya kopma yaratabilir. Bunun yerine terapist, her parçanın korkusunu, amacını ve sınırlı bilgisini merak eden işbirlikçi bir dil kullanır. Bu tutum, danışanın iç deneyimlerine karşı daha gözlemci ve daha az cezalandırıcı olmasını destekler. Kitabın bütünleşme vurgusu da burada belirgindir. Hedef, parçaları ayrı ve kalıcı konumlarda tutmak değildir. Amaç, onların taşıdığı deneyimlerin daha geniş bir benlik sürekliliği içinde paylaşılabilmesidir. Bu çalışma yavaş ilerlemelidir. Çünkü parçalar arası temas, travmatik bilgiye beklenmedik biçimde yaklaşmayı tetikleyebilir. Sistematik ilerleme, hem güvenliği hem de kalıcı değişimi destekler. Dördüncü olarak, terapötik ilişkinin tekniklerden önce gelen düzenleyici işlevi, Steele, Boone ve Van der Hart, etkili müdahalelerin önemini kabul ederken, tekniklerin terapötik ilişkinin yerine geçemeyeceğini açık biçimde savunur. Dissosyatif danışanlar çoğu zaman güven, yakınlık, ayrılık, yardım isteme ve sınırlarla ilgili çelişkili beklentiler taşır. Özellikle dağınık bağlanma örüntülerinde terapist, hem güvenlik aranan hem de tehlikeli görülen bir kişi haline gelebilir. Bu nedenle sıcaklık göstermek tek başına yeterli değildir. Terapistin tutarlı, açık, gerçekçi ve sınırları koruyan bir varlık sunması gerekir. Kitap, danışanın terapiste yoğun bağımlılık geliştirdiği ya da terapiste karşı öfkelendiği anları yalnızca tedavinin bozulması olarak okumaz. Bunlar, ilişki içinde etkinleşen travma ve bağlanma beklentilerini anlamak için klinik veri olabilir. Terapistin görevi, reddedici biçimde geri çekilmekte danışanın tüm sorumluluğunu üstlenmekte değildir. Yardımın çerçevesini netleştirmek, seans sınırlarını korumak ve danışanın kapasitesini desteklemek daha işlevsel bir yoldur. Yazarların özgün ağırlığı, terapistin ne söyleyeceğinden önce nasıl bir duruşla orada bulunduğuna dikkat çekmesidir. Şefkat, işbirliği ve açıklık bu kitapta soyut erdemler değildir. Bunlar, yoğun duygulanım ve dissosyasyon sırasında danışanın yeniden düzenlenmesine yardımcı olan klinik araçlardır. Son olarak, travmatik anıları içerikten çok süreç üzerinden bütünleştirmek, kitapta travmatik anıların ele alınması, danışanın geçmişte yaşananları baştan sona anlatmasını sağlamakla eş tutulmaz. Travma anıları çoğu kez sözel olarak düzenlenmiş bir anlatı halinde değil. Bedensel duyumlar, imgeler, duygular, dürtüler veya ani kopma tepkileri biçiminde ortaya çıkar. Bu nedenle terapist yalnızca anının içeriğine odaklandığında, danışanın o anda aşırı uyarılıp uyarılmadığını veya dissosiye olup olmadığını gözden kaçırabilir. Yazarlar süreç odağını korumayı önerir. Yani seans sırasında ne kadar yaklaşılabildiği, hangi duygunun tolere edilebildiği, danışanın şimdiki zamana ne ölçüde dönebildiği ve içsel parçalar arasında ne düzeyde işbirliği bulunduğu sürekli değerlendirilir. Bu yaklaşım, travma çalışmasını daha yavaş kılabilir, fakat kontrolsüz yeniden yaşantılamayı azaltmayı amaçlar. Öfke de bu bağlamda ele alınır. Yoğun öfke, yalnızca terapiste yönelik bir saldırı ya da direnç sayılmamalıdır, çoğu zaman geçmişteki tehdit, çaresizlik ve ihlal deneyimleriyle bağlantılı olabilir. Bununla birlikte terapist zarar verici davranışları onaylamaz, sınırları korur. Bütünleştirme, geçmişin silinmesi değildir. Amaç, anının artık bugünün tamamını ele geçirmeden kişinin yaşam öyküsünde bilinebilir ve taşınabilir bir yer edinmesidir. Sonuç olarak, travma ile ilişkili disosiyasyonu tedavi etmek, öncelikle disosiyatif bozukluklar, karmaşık travma sonrası stres, ağır bağlanma sorunları ve belirgin kopma belirtileriyle çalışan psikologlar, psikiyatristler, psikoterapistler ve klinik eğitim alan profesyoneller için uygundur. Konuya yeni başlayanlar kitabın kapsamını yoğun bulabilir. Ancak eser temel kavramları klinik kararlarla ilişkilendirdiği için dikkatli bir okumayla güçlü bir çerçeve sağlar. Deneyimli uygulayıcılar açısından yararı, karmaşık seanslarda öncelik sırasını netleştirmesidir. Ne zaman güvenliğe dönüleceği, ne zaman travmatik malzemeye yaklaşılabileceği, öfke ve bağımlılık gibi ilişki dinamiklerinin nasıl ele alınacağı konusunda düşünmeyi derinleştirir. Kitap, disosyasyon alanındaki bazı kaynakların yaptığı gibi tek bir yöntemi evrensel çözüm olarak sunmaz. Bunun yerine bağlanma, travma, nörobiyoloji ve klinik deneyim arasında bağlantı kuran, aşamalı ve bütünleştirici bir yaklaşım geliştirir. Benzer kitaplardan ayrıldığı önemli nokta, müdahaleleri yalnızca uygulanacak teknikler olarak anlatmamasıdır. Terapistin düzenleyici varlığı, sınır koyma biçimi, işbirlikçi dili ve danışanı kurtarmadan destekleme kapasitesi tedavinin merkezine yerleştirilir. Bu vurgu, özellikle yüksek riskli ve dalgalı klinik süreçlerde pratiktir. Eser, kısa sürede uygulanacak reçeteler arayanlar için değil. Dissosiyatif deneyimlerin karmaşıklığına saygı duyan, güvenliği ve bütünleşmeyi birlikte düşünebilen bir klinik yaklaşım geliştirmek isteyenler için ayırt edici bir kaynaktır. Destek olmak isterseniz Cathy Steele kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.